Evet, günaydın sevgili Karşı Mahalle izleyicileri. Bir haftalık programında sevgili Mehmet Yılmazer'le beraberiz. Bu haftalık gelişmeleri onunla yorumlayacağız. Öncelikle hoş geldiniz Mehmet Hocam. Bu programda kısa bir dünya turu ve ekonomik gelişmeler üzerine yoğunlaşacağız. İşte Vilnius'ta gerçekleşen NATO zirvesi sonrası dış politika ve bunun Türkiye'ye yansıması çerçevesinde çok konuşulan olaylar gerçekleşti. İşte İsveç'in NATO'ya adaylığı meselesi bir tartışma başlığıydı. İşte Ukrayna ile Türkiye'nin kurduğu ilişkilerin geliştiği konaklar bir başka şeydi, yönüydü. İşte Erdoğan'ın bunu fırsat bilerek Avrupa Birliği'nin önünü açın çıkışını yapmış olması yine burada konuşulan başlıklardandı. Yani bütün bunlarla beraber baktığımızda hem bu zirvenin açığa çıkardığı sonuçlar hem Türkiye buradan ne aldı soruları hala tartışılmaya devam ediyor. Ben de sevgili Mehmet Yılmazer'e bunları sormak isterim. Hocam ne oldu Vilnius'tan ve sonrasında?
Evet, Vilnius zirvesi önemliydi. Bütün basına yansımalarına rağmen Türkiye'nin çok somut aldığı bir şey yok. İsveç'in NATO yolunu açtığı o son derece kesin. Ancak ne aldı ve karşılığında Türkiye? Erdoğan'ın kendi diliyle söylediği Avrupa Birliği yönündeki engelleri kaldırın tarzında bir açıklama. Bunun pratikte hemen hemen hiçbir karşılığı yok. Yakın zamanda olması da mümkün değil. Bunun içine işte vize kolaylığı, eskiyen gümrük anlaşmasının yenilenmesi gibi kimi teknik şeyler girebilir. Ama onların da olup olmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. O bakımdan tek somut bana göre geriye kalan artı Ankara için F-16'ların yolu açılmış görünüyor. Ama o da ne kadar kazanç F-35'ten ihraç olup F-16'ya razı olmak gibi bir tablo var Ankara'nın karşısında. Böyle bir gelişme var. Bazı açıklamalar nedeniyle işte Avrupa Birliği yönündeki açıklamalar nedeniyle Türkiye Ankara batıya mı dönüyor? Moskova ile ilişkiler daha soğuyacak mı tarzında yorumlar yapıldı. Böyle bir yorum için son derece erken böyle bir şeyin olması hemen hemen mümkün değil ama Erdoğan batıya daha farklı davranmak zorunda. Bunun da nedeni şu anda Türkiye'ye sermaye girişinin yolunu açmak için Batı dünyası en güçlü aday. O nedenle yapılan açıklamaların işte Batı'ya mı yöneldi ve benzeri gibi açıklamaların arkasında Türkiye'nin iyice artık sıkıştığı ekonomik krizin hafifletilmesi için gelecek sermaye akışının yolunu açma çabası. Onun ne olduğunu var orada konuşmanın ileriki bölümünde konuşuruz. Böyle bir yönelişe Türkiye'nin ihtiyacı var. Ancak Batı bu konuda yeterince ikna oldu mu? Onu daha sonra konuşuruz. Şimdilik NATO zirvesinden benim görebildiğim en somut kazanca dönüşmüş durumda değil ama olası fazla F-16'ların yolu açılmış görünüyor. Başka hiçbir değişiklik yok.
Evet, Türkiye F-16 verilirken hemen Yunanistan'da da F-35 anlaşmaları, yani çok daha ileri teknoloji yapılmış durumda bu anlamıyla. Hani yani bizim bakış açımıza göre hani bu silahlar verilmeliydi, verilmemeliydi başka bir şey, ama hani çok önlen mantık açısından bakıldığında hani kayıptan kazanç sanki daha doğru olacak görünüyor. Bu AB konusunun ya bu meseleyle gündem yapılması da AB'deki önemli güç odağı Almanya tarafından çok hoşnutsuzlukla karşılanmış anladığım kadarıyla. Çünkü AB üyeliği denilen şey aslında yani belli başlı temel haklar konusundaki kriterleri yerine getirmeyi de gerektiren bir şey. Böyle bir gündemin olmadığı açık. Aslında AB'ye girmek gibi bir gündemin olup olmadığı da tartışma konusu, ama uzun zamandır belki de hani Türkiye'den gidişlere vize verilmemesi ve benzeri gibi sıkıştıran yani buradan ciddi kaçışlar söz konusuyken, kaçma talebi açığa çıkmışken, yani iç biraz beyin göçü olarak adlandırılabilecek daha genç ve eğitimli nüfusun ağırlıklı onlardan oluşan ama daha da geniş kesimi kapsayan buradan Avrupa'ya göç meselesinin ciddi bir konu haline gelmiş olmasıyla açığa çıkan gerilimler biraz da böylesi bir yine kameralar önünde yapılmış bir şov gibi geldi bana.
Kesinlikle. Yani bu birkaç iş devam edecek. Çünkü seçime kadar ne ertelediyse oldu Cumhur İttifakı, şimdi hepsini uygulamak benim zorunda. Bir mucize olmadığı takdirde gerçekten daha fazla yoksullaşma, işsizleşme, hatta ekonomide bir bunluk. Malum kültür savaşının kültür savaşlarının yarattığı engeller, genç kuşakları çok fazla ilgilendiriyor. Kesinlikle bir postiş olayı var ve Avrupa bundan temizdi. Bir konuda o hiçbir tevaras göstereceğini sanmıyorum.
Evet. Ekonomi demişken hocam, gerçekten uygulanan ekonomik politikaların açığa çıkardığı sonuçlar aslında geniş kesimler tarafından fazlasıyla hissediliyor. Ama orada da bir yandan da hani bir seçim ekonomisi olarak adlandırılabilecek ve hatta da sürdürmeye çalışan bir yaklaşım var gibi geliyor bana. Çünkü işte çeşitli vergilerle, özellikle son torba yasada gündeme gelen çok büyük çaplı vergilendirmelerle, dolaylı vergilerle cebe giren miktarlar oradan geri alınıyor tüm toplum kesiminden. Ama bir yandan da işte şöylesi görüntüler, işte asgari ücreti sıraya yükseltiyoruz, işte şuna muhteşem zamlar yapıyoruz. Bu zamların muhteşemliği gerçekten tartışma konusu, ama şöyle yani her seferinde birkaç aylık bir miktar, yani halka da öyle kayıplarından kazanç verme şeklinde kaybettiriyor, bir miktar verip şeyi dindirme, acıyı azaltma, sonra yeniden bu politikayı sürdürme yaklaşımı devam edecek gibi görünüyor bir yandan. Ama bir yandan da işte bütçe açığı ilk 6 ayda 500 milyar dolara yaklaşmış. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken dış borç var. Sanırım 200 milyar doların üzerinde. Yani bu sözünü ettiğiniz ekonomideki daralma ve hani seçim öncesinde ertelediği her şey demiştiniz biraz önce, önüne çıkacak gibi. Bütün bunların içerisinde de yüzmeye çalışan bir ekonomi yönetimi de söz konusu. Burada bir olanak olarak işte körfez sermayesi meselesi de gündeme gelecek görünüyor. Oraya belki biraz daha gireriz, ama bu şey açısından baktığımızda bu tahterevalli gibi yönetme stratejisi meselesinin geldiği bir konağı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi birinci yapılması gereken seçim, bir seçim öncesi ne yaptırabilirse şimdi uygulanma. Fakat bildiğimiz gibi yeni kabinenin iki tane yıldızı vardı. Daha doğrusu bir tanesi kabineleri değil, başkanı Gaye Erfan Eyva. Mehmet Şimşek ise uluslararası finans piyasalarına bir şey işaretti. Bunlar nereye doğru yönleneceğini gösteriyor bir şey yeni kabineyi. Fakat ortada bir gerçek var ki gene bütün bu geçirerek olanlara rağmen ekonomideki gelişmelerin Erdoğan'ın yönlendirdiği, onun mantığıyla yönlendirildiği açık. Yani rasyonel uygulamalar döndü ama o rasyonel bir uygulamanın o tam benim su ortaya çıkmadığı için zaten İFRS Finans Kapital'den bir yöneliş olmadı şu ana kadar. Yeterince ikna olmadılar açıkçası. Bu son derece açık. Onun için o bir melez politika uygulanacak sanırım mali seçimlere kadar. Bir de yaz aylarının avantajı turizm geliri kısmı alıntaş sağlayabilir. Ancak bütün bunlara rağmen daha ilk elden gördük. Vergi yerin yükseltilmesi, yeni zamlar, büyük bir kıyamet gibi çöktü o Çin insanları başıma. Ve bu bugüne kadar ertelediği şeyin istiyorum. Artık erteleme zamanı geldi. Çünkü Uluslararası Finans Kapital sadece Umut Şimşek ismini büyük, Gaye Hanım'ın ismini büyük de Türkiye'ye sanmaya yollayacak durumda değil. Bizzat pratik uygulama gerekiyor. O konuda herhangi bir ihtiyacı durum olmadığı için bu uygulamalar doğrudan yoksunluk olarak yansıyacak. Artı kendilerinin artması, izamlar talebin kısılması demek. Aynı zamanda kredi kapasitesinin kısılması demek. Tüm bunlar bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın biraz beceriyle ekonomiyi canlı tutma çabalarının artık sonuna gelindiği gösteriyor. Bundan sonrası ekonomide bir gerginlik ortaya çıkacak. Bu durgunluğu o Türk parasının değer getirmesiyle ihracat artışıyla telafi etmek mümkün mü? Bilemiyorum. Bir zor göreyim ama
bir yandan dış piyasalar açısından yani oradan da ihracatın canlanacağına dair tartışmalar da yani dünya ekonomisinin içinde bulunduğu duranlık işte ben sürekli ABD'de büyük grevler laflarını duyuyorum. Avrupa'da yine bu ihracat meselesinin yaygınlaşacağı geliştiğine dair beklentiler yok bildiğim kadarıyla. Bir yandan da öyle bir şey var.
tabii. Yani malımızı istediğimiz kadar ucuzlatalım ama alıcı yani özellikle Avrupa ekonomisi şu anda bunu karşılayacak durumda değil. Dolayısıyla işte belediye seçimi, mahalle seçimlere kadar bazı menes politikalarla idare etmeye çalışacak anlaşılan Ankara ama inin ne kadar yarar sağlayacağını elimizdeki günlerde görürüz. Şu anda kıyamet için gelen vergi ve zamlanlar işte ertelenen felaket halk için yaşanmaya başlandı. Ve mali seçimlere kadar hangi mucizeyle rafa bugünler bilemeyelim.
Mucize için sanırım şimdi Batı'da kapıların açılmayacağını anlayıp Körfez ülkelerin kapısına gidilmeye başlandığı gibi görünüyor hocam. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a giden hükümet heyeti işte oradan Birleşik Arap Emirlikleri'nden 50 milyar dolar ticaret anlaşması yaptıklarını ifade ettiler. Diğer açıklamalar henüz gelmedi ama ya özellikle Körfez ülkelerinin yani bir süredir bu çok kutuplu dünya olarak adlandırdığımız zemin içerisinde kendilerine daha esnek, daha yani hem siyasi açıdan, askeri açıdan hem de ekonomik açıdan daha esnek ilişkiler kurma yaklaşımıyla da beraber ve ellerindeki para bolluğuyla beraber bu beklenen mucize mucize olarak değilse bile pansuman olarak gelebilir mi diye bir soru da var.
Evet. Şimdi esasında herhalde bu haftanın en önemli konusu bu Körfez tribi Ankara açısından. Ama sadece Ankara'nın niyetlerinden öteye biraz daha geniş açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Dünyada Ukrayna Savaşı'ndan beri yeni bir güç dengesi şekillenme sürecinin içindeyiz. Onun için vaktimiz yetmez, birkaç cümleyle geçeyim. Bunun en büyük etkisi Körfez ülkelerindeki, daha doğrusu Orta Doğu'da gelişmeler, işte Çin'in Irak'la İran arasındaki uzlaşmayı sağlama yoluna çıkması. Körfez ülkelerinin ABD ve Avrupa ile ilişkilerini eskisi gibi sürdürmek yerine farklı alanlara açılma çabaları, hatta işte yakında petrol bitecek, bu gerçek en iyi Körfez ülkeleri gidiyor. Ona hazırlık, işte 2030 planı, 2040 planı gibi planlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'dan biliyoruz ve bu konuda harcamayı düşündükleri para çok büyük miktarda, 2 trilyon dolar civarında olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bölgede gerçekten yeni bir sistem inşa edilmeye çalışılıyor. Olacak mı? Onu bilemeyiz. Bildiğimiz gibi Erdoğan'ın başbakanlığının ilk yıllarında Büyük Ortadoğu Projesi ile bölgeye yeni bir dizayn verilecekti. Ne olduğunu gördük. Şimdi kimse, yani dışarıdan Batı'nın ya da ABD'nin dizaynıyla değil, bizzat Arap dünyası bölge ülkeleri kendi konumlarına yeni bir dizayn verme çabalarındalar. O nedenle büyük bir değişim onun eşiğinde bölgede. Bunun yolunu kesmeye çalışır mı Batı? Buna hiç şüphe yok. Gücü yeter mi? Orası şüphe mi? Yani ne kadar gücü yetecek şüpheli. Dolayısıyla bu büyük değişime Ankara'da talip oldu. Belli ölçüde yer almaya çalıştı. Burada iki durum ortaya çıkıyor. Birincisi, bu büyük değişimi Ankara'nın katılım seviyesi, Ankara'nın yakın gelecekteki acil sorunlarına, yani sermaye sıkıntısı sorunlarına çare olur mu? Olamaz. Yani birkaç cümleyle açıklarım. Ancak orta vadede bölgedeki bu değişime Ankara belli ölçüde planlı projeli girişimlerle katılırsan Ankara için yeni bir gelişim ortaya çıkabilir. Kısa vade için böyle bir şey mümkün değil. Bu anlamda işte son yapılan 50 milyar Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma, Suudi Arabistan'la bazı yapılan anlaşmalar malum medyada övülüyor. Medyada yeterince büyük parlak laflarla duyuruldu. İnanırım doğrudan Türkiye'ye akacak bir para olarak algılanması yanlış. Ticari ve yatırım anlaşmaları hangi yılları kapsar, o konuda hiçbir detay bilmiyoruz. Kaç yıl olur, daha önce biliyoruz galiba Katar'la ya da Birleşik Arap Emirlikleri'yle 2018'lerden de bir anlaşma
Evet,
yapılmıştı.
doğru.
10 milyarlardan bahsedilmişti. Ancak 1 milyar girmişti Türkiye'ye. Dolayısıyla bu bana rakamların yakın gelecekte hiçbir şeyi yok. Karşılığı yok. Daha doğrusu Ankara'nın ihtiyaç duyduğu büyük sermaye akışına hiçbir şekilde çare olamazlar. Antı Türkiye'deki doğrudan sermaye yatırımlarına baktığınızda bu aşağı yukarı %70'i Batı dünyası tarafından yapılmış. En birinci sırada Hollanda. Slogan'da Almanya, Fransa vesaire. Şu çok adı geçen bölge ülkelerinin doğrudan yatırımlarındaki payı Türkiye'de %6 ile 8 arası. Bunun birkaç ayda büyük niceliklere sıçraması mümkün değil. O nedenle mevcut durum Erdoğan'ın ihtiyacı olan yakın gelecekteki sermaye akışını karşılayacak durumda değil. Ama bölgede gerçekten sadece bu açıdan bakmayalım. Bölgede gerçekten önemli gelişmeler oluyor. Son Körfez turu yaparken Ankara, Japonya'da aynı turları yaptı. Çok daha büyük yatırım anlaşmaları imzalandı Körfez ülkeleriyle. Artı Merkez Asya ülkeleriyle Körfez ülkeleri büyük anlaşmalar yapıyor. İşte Uzbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, tüm oralarla yeni anlaşmalarla oralara girmekte Körfez sermayesi. Dolayısıyla Türkiye bu devasa pazarda ya da yeni yönelişte küçük bir adım atmaya çalışıyor. Bu küçük adımında yakın zamandaki ekonomik sıkıntıyı ortadan kaldıracak bir kolaylık sağlaması hemen hemen mümkün değil. Ama bölgedeki gelişmeleri iyi irdelemek gerekiyor. Bölge yeni bir döneme açılıyor. Burası yeterince açık.
Evet. Pek çok açıdan yani oldukça hareketli yine bölge. Suriye bir başlık yine bu devam ediyor. Hani şu an çok ipuçları belirginleşmiş gelişmeler olmasa da herkes yeniden önümüzdeki dönem hani Suriye üzerinden kurulmuş olan dengeleri orada gerçekleşecek şeyler üzerine de arayışlar, tartışmalar, görüşmeler bir yandan devam ediyor. Bir yandan işte Netanyahu ve Abbas Türkiye'ye geleceklermiş. İsrail Filistin meselesi yine kaynayan bir yer olarak devam ediyor. Orada belki kimi gelişmelere bakmak lazım ama asıl olarak da sizin ifade ettiğiniz o Körfez ülkelerinin bu çok kutuplu dünyada kendisine bunu açığa çıkardığı olanakları bir kalıcı kazanıma dönüştürme kendi konumlanışını bunun üzerine oturtma yaklaşımları, arayışları devam ediyor. Bunları izlemeye devam edeceğiz. Eğer şeyle ilgili bu sözünü ettiğimiz yaklaşımlar açısından bakıldığında yerel seçimlere göre sizin de ifade ettiğiniz gibi bir yandan sıkışma devam ederken bu melez ekonomi olarak adlandırdığınız işte faiz oranlarının da işte kademeli artırılarak
Ya kimseyi tatmin etmeyen, rasyoneliteye de uymayan tırnak içinde. Bu benim gazete duvar yazarlarından Akçay'ın,
Ha, Ümit Akçay.
evet Ümit Akçay'ın güzel bir deyim vardı. Goldman Sachs bilemedi faiz oranlarını ama Abdülkadir Selvi bildi. Dolayısıyla uygulanan ekonomi politikanın nereye ne kadar bağlı olduğu son derece açık, artık fıkra konusu olabilecek seviyede.
Hocam seçim tahminlerinde en iyi erkek şirket olarak son değilmişti. Onu hatırlatmak isterim.
Evet, doğru.
Yani bu konularda da tarih yazıyoruz gerçekten.
Evet, gençim.
Evet bu şey rejimin otokratik tek adam rejiminin uygulamaları ekonomi uygulaması da tamamen kendi politik ihtiyaçları çerçevesinde şekilleniyor. Bunun işte bir yandan patlamaması bir yandan üzerinde yükseldiği sermaye kesiminin buradan olay görebileceği en az zararla yoluna devam edebiliyor olması ekseninde tanımlanmış bir ekonomi politikası. Bunu da işte kültürel sosla kendi tabanına bunun dışında kalan bir miktar orta kesimi daha büyük kayıplara uğratarak bakın asıl kaybeden siz değilsiniz iknasıyla beraber böyle bir politik ideolojik hegemonyayı da sürdürebiliyor bir seviyede. En azından kendi tabanı üzerinde.
En büyük şansı muhalefet yok. Yok oldu, toz oldu.
Evet, gerçekten öyle.
En büyük şansı. Yani şu anda karşısında diri bir muhalefet olsaydı bütün bu adımlar büyük kıyametler yaşanarak atılıyor olabilir. Şu anda öyle bir şey yok.
Gerçekten çok uzun zamandır, 20 yıldır uygulanan politikaların belki de en önemlisi yani rejimin yani kendi iç dengesi açısından bile muhalefetinin ortadan kalkmış olması, geri kalan Yani lisenin içinde olduğu gerçek muhalefette zaten büyük bir baskı ve zor uygulamasıyla susturulmak, terörize edilmek ve tecrit edilmekle karşı karşıya. İşte dün gerçekleşen soruşturmasının 7. yılında bir araya gelen böyle bir katliamı, yani gerçekten 33, yani diyelim ki 100 kadar gencin oyuncak götürmek için gitmeye çalıştığı bir yerde gerçekten hunharca katledilmesinin yıl dönümünde bunu anmak isteyen kitlelere büyük bir polis saldırısı ve yüzün üzerinde gözaltıydı. Bugün hala mahkemenin yolunu bekliyor arkadaşlar. Tutuklama çıkıp çıkmayacağıyla ilgili. Maalesef böyle bir politik ortamın içerisinde mücadeleyi geliştirmek ve bu rejimi yenmek ve nefes alabileceğimiz bir coğrafya yaratmak dışında, bunun mücadelesini vermek dışında seçeneğimiz yok. Ben bu anlamıyla bu mücadelenin önemli neferlerinden, önemli işçi önderlerinden, sendikacılarından ve politik siyasetçilerden sevgili Kenan Budak'ı da anmak istiyorum. 25 Temmuz ölüm yıl dönümü, 12 Eylül faşizminin resmi görevlileri tarafından katledilmişti. Halkına, sınıfına karşı borcu, yani kendisini borçlu hissedip böyle bir mücadeleyi yükselttiği için. Sizin de o yakın tarihte birlikte aynı zamanda çalışma arkadaşınızı hocam. Sizin de söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Eylül'ün başlarında yani şimdi o cümleleri tekrarlamak ne kadar şey bilmiyorum da işte Selinye Kışlası'nda sendikacılar teslim olmak için kucağa girdiğinde Kenan Yoldaş o kendi sendikası ve diğer biz muhalefeti diye son kongrede açıklama yapan 9-10 sendikanın çalışma alanında faaliyetleri sürdürmeye devam etmişti. Bir kısmı birlikte yayınlıyorum. Ve onun bedelini ödedi. Amca Evcik, benim Kenan Budak. Ve Kenan yeniden iş yerlerine belli koşulları dikkate alarak gittiğinde onun karşısındaki işçi temsilcileri senin burada ne işin var abi? Lütfen buralara gelme. Ofisiyle davrandıklarını bana anlatmıştı. Dolayısıyla o günlerin yapılamayanları birikerek 2020'lere kadar işte işçi örgütlenmeleri, genel olarak halk örgütlenmelerinin ne ölçüde zayıflandığını elimize koydu. Neleri yaparsak sınıflıyoruz, neleri yapabilirsek güçleniyoruz. Bunu esasında çok iyi biliyoruz. Ama böyle koşullar, kuşatmalar yapılıyor ki düzen tarafından onları aşma konusunda yeterince yaratıcı ve cesaretli olabildiğimiz takdirde bu kara günlerin geçeceğine inanıyorum. Hala Cumhur İttifakı yani sembolik olarak kullanıyor. Sadece o direniş gibi değil tabii ki. Gezi suyla başlıyor. Onu hep korkuyu atamadı. Çünkü biliyor böyle bir dalganın bastırılarak geriye doğru itildiğini ve bastırılarak da bir yandan güçleniyor. Ama kendisini hangi koşullarda nasıl ortaya koyacak onu aynı zamanda bizler mücadelemizle katkıda bulunacağız. Yoksa Gezi korkusu Ankara'nın ruhundan hiçbir dakika eksilmiyor.
Çok teşekkürler hocam. Ben de tüm arkadaşları 25 Temmuz'da Silivri Kapı Mezarlığı'nda gerçekleştirecek olan Kenan Budak anmasına davet etmek istiyorum. Ve bu haftalık değerlendirmelerimiz bu kadar sevgili Karşı Mahalle izleyicileri. Sevgili Mehmet Hocam, size de değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Eser kalayım.